Ayrım 12, Tahsin Yücel, Peygamberin Son 5 Günü, sayfa 114. Ona öyle geliyordu ki bütün bu yanlışlar Marksçı kuramın eksik bilinip yanlış yorumlanmasından ya da faşistlerin bu bilinçsiz delikanlıları bile bile aldatmalarından kaynaklanıyor. Öğrencilerin silahlarıyla birlikte yakalanan kitapları da bunu kanıtlıyordu. Balzac'ın Vadideki Zambak'ını ya da Zola'nın Nana'sını okuyarak Marksçı olamazdı ki insan. Baskı yönetiminin her akşam tabanca, mermi ve el bombaları arasında sergilemeyi görev saydığı yakalanmış kitaplar arasında Nazım'ın kitaplarına bile rastlanmadığına göre bu kavruk delikanlılar nasıl Marksçılık taslarlardı? İyiden iyiye sinirleniyordu peygamber. Değil köşe bucak kovalayıp içeri atmak, ayda 1 milyon aylık da bağlasan sosyalizmi getiremez bunlar. Marx'ın yapıtından haberleri bile yok diyordu. Sinirine dokunan bir başka şey, deneyim insana gerçek kişiliği zindan ve işkencenin kazandırdığını gösterirken, bu çocukların yakalanmaktan korkmaları, kimliklerini gizlemek için kod adları kullanmalarıydı. Televizyonda haberleri izlerken bu iki sözcüğü her işitişinde kod adları başkalarının yakalanışını değil de kendi yakalanışını önlüyormuş gibi tepesi atıyor. Kod adıymış, şu işe bak, devrimcinin adı neyse odur. Bu adamlar vurkaç savaşı yapıyorlar. Hem proletarya adına savaşmaya kalkıyor hem de utanmadan kod adı kullanıyorlar. Utanır insan diye söyleniyordu. İşin ilginç yanı, Nazım da onun bu türlü ayrıntılara takmasına bozuluyor. Elin serserilerinin kod adının kaygısı sana mı düştü? Takma kafana, ne bok yerlerse yesinler. Sen otur rakını iç, kitabını oku, televizyonunu izle, şiirlerinle oyalan diye susturuyordu onu. Büyük babası konuşmayı sürdürmeye kalkınca da, anlıyorum anlıyorum, kitaplarından çıkamıyorsun sen. Çıkamadığın için de dağıtıyorsun. Şöyle biraz gözlerini aç da çevrene bak diyeceğim ya, artık çok geç. Baksan da göremezsin ki, yaş yetmiş diye kesip atıyordu. Peygamber içini çekerek susuyordu o zaman. Öyle anlaşılıyordu ki, bütün kenterler için olduğu gibi, Nazım için de yaşlı insanlar bu dünyada fazladan yaşıyorlardı. Değil toplum sorunları, hiçbir konuda düşünmeye, görüş bildirmeye hakları yoktu. Hapse girmeye bile hakları yoktu. Bu yüzden olacak, Nazım kaç yıldır hiçbir şeyine karıştırmıyordu onu. Dersleri konusunda bir soru soracak olsa, iyidir iyidir sen benim işlerimi düşünme diyerek sözünü ağzına tıkıyordu. En azından şu parkalı çocukların yolunu seçerek kendini doğru ya da yanlış bir devrimci eyleme adamış olsaydı, hatta arada bir oturup bir şiir, bir roman, bir kuramsal kitap okusaydı, yaklaşımını onaylamasa bile hoşgörüsünü anlardı. Ama nerede? Bazı kapıdan içeri girip kendisine doğru yürüdüğünü görünce, sanki o kendisine doğru gelmiyormuş da, kendisi yıllar öncesinden bir boy aynasına doğru yürüyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Ya benzerlik orada duruyordu. Olmayacak gibi kaba ve duygusuzdu bu çocuk. Son zamanlarda büsbütün değişmiş, büsbütün yılışık, büsbütün umursamaz bir insan olmuştu. İnsan düşüncesinin binlerce yıllık birikimini ve Marx'ın yapıtında somutlaşan büyük ereğini usuna bile getirmeden, zarifenin daire ve dükkanlarının kira parasını har vuru parman savurarak ağır bir tıraş losyonu ve deodorant kokusu içinde, gerek renkleri, gerekse biçimleriyle erkek, hatta kadın giysilerinden çok bir delinin düşlemlerini çağrıştıran birbirinden tuhaf kılıklara bürünüyor. Bu da yetmiyormuş gibi bir kez olsun kendisinden izin almadan kimi ilkokul çocukları, kimi eski zaman kadınları gibi giyinmiş, kiminin saçları cadı saçları gibi kabarıp dağılmış, kiminin saçları başına zampla yapıştırılmış gibi dümdüz kız arkadaşlarını gece de kalmak üzere eve getiriyordu. Böylece haftada en az 3 akşam yüzünde umursamaz bir gülümseme, yanında her biri bir başka türlü giyinip bir başka türlü boyanan ama arsızlık ve tuhaflıkta hiçbir zaman birbirini aratmayan sayısız kız arkadaşlarından birini koluna takıp paldır küldür içeriye dalıyor, dudaklarının ucuyla şöyle bir "Merhaba büyük baba" dedikten sonra kızla birlikte odasına kapanıyordu. Sonra daha peygamber rakısını bile bitirmeden sırtında Nazım'ın gül kurusu bornozu, ayaklarında Nazım'ın terlikleriyle konuk kız kırıta kırıta önünden geçip banyoya giriyor, bir dakika sonra da sifonu çekiveriyordu. Peygamber sifonun her çekilişinde sular tepesine boşalmış gibi yerinden sıçrıyor, "Bu kadarı da fazla," diye söyleniyordu. "Neyin bu kadarı?" Bu yaşına gelinceye dek nice kabalıklarla, nice densizliklerle karşılaşmıştı. Ama şimdi onun için kabalığın ve densizliğin en somut imgesi son modaya göre giyinen, büyük bir olasılıkla da varlıklı kenter ailelerinden gelen bu birbirinden bakımlı kızların evinin banyosunda sifon çekmeleriydi. Hakçasını söylemek gerekirse doğrudan bir kabalıkta bulunmuyorlardı hiçbir zaman. Hatta Nazım'ın erkenden kalkıp fakülteye gittiği sabahlarda kimileriyle kahvaltı etmek, oturup bir süre konuşmak zorunda kalınca gerektiğinde saygılı davranmasını bildiklerini de görüyordu. Ama ne denli kibar davranırlarsa davransınlar, omuzlarına attıkları pahalı şallardan, kimi zaman kalçalarının üstünde kalan, kimi zaman topuklarına dek inen eteklerine, ayak ayak üstüne atışlarından, dumanlı bakışlarına dek, torunu gibi onların da her şeylerinden ürkütücü bir kabalık sızdığını sezinliyor, onlara bakarken ister istemez kendi gençliğini yıllarca her türlü koşulda hep sırtlarında bulundukları için bedenin doğal bir uzantısı, yaşamın bir parçası olup çıkan, neredeyse kendi başlarına birer kişilik oluşturdukları için her birinin kendi adı bulunan giysileri, sarı kızı, Chopin'i, Mehmetçi'yi anımsıyor, dumanlanan gözlerini silerken, "Feride'nin torunu, nasıl olur anlamaya olanak yok," diye mırıldanıyor. Sonra elinde olmadan tarihin gidişine ters düşen bir yozlaşma olarak gördüğü şeye tutarlı bir açıklama ararken, Nazım Hikmet'in 19 yaş izlencesine gelerek, "24 saatte 24 saat Lenin, 24 saat Marx, 24 saat Engels, 100 dirhem kara ekmek, 20 ton kitap, 20 dakika şey," dizelerini bir kez daha yineledikten sonra, "Örneğin şu bizim Nazım dolabındaki gömleklerin ya da yatağına giren kızların sayısında kitap okumuş olsaydı, bir devrimci olmasa da bundan üstün bir insan olurdu," diyerek içini çekiyor. Yaşamlarında oranlar tersine döndüğü için Nazım'ın ve bütün benzerlerinin hep kaba kalmaya yargılı olduklarını düşünüyordu. Lenin, Marx, Engels, kuram, şiir, roman, kitabı yaşamlarından attıkları için kalabalıktan kurtulamıyor. 4-5 adım ötesinde bedensel açlıklarını giderdikten sonra varlığından rahatsız olmak şöyle dursun, kendilerinden başka hiç kimsenin üstesinden gelemeyeceği bir iş başarmış da göstermek istermiş gibi göğüslerini gere gere önünden geçiyor, banyoya girip sifonu çekiveriyorlardı. Bir kış gecesi 3'lere 4'lere değin tuvalette saat başı sifon çekilirken peygamber bu karamsar düşüncelerle boğuşarak yatağında uzun süre bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Ortalık ağarmaya başladıktan sonra da Nazım'la arkadaşının bütün yaşamı alaya alır gibi görünen umursamaz yüzleriyle karşılaşmamak, kahkahalarını işitmemek için alışkanlıklarını bozarak erkenden kahvaltı bile etmeden sokağa atmak istedi kendini. Ama sırtında mavi çizgili pijaması, ayaklarında terlikleri, yüzünü yıkayıp da tuvaletten çıkınca göğüsleri yarı yarı açık, saçları başından 20 santim yukarıda, sarışın bir genç kızla burun buruna geldi. Başını önüne eğdi, özür dileyip odasına gitmek istedi. Kız birden yolunu kesti. "Dur bakalım, dur bakalım, öyle hemen kaçmaca yok, sana bir bakayım," dedi. Sabahlığının iyice açılıp çıplak bedeninin ortaya çıkmasına kulak bile asmadan ellerini tuttu. 32 dişi dışarıda anlaşılmaz bir sevinçle gülümseyerek, ama sen torunundan da yakışıklısın," diye kekeledi. Sonra peygamber ellerini kurtarıp bir an önce odasına dönmeye çalışırken, "Evde yalnızız biliyor musun?" diye ekledi. Peygamber şaşırdı. "Nasıl olur, Nazım çıktı mı? Bugün pazar değil miydi?" diye sordu. "Evet, pazar, ama sabahın 5'inde karanlıkta çıkıp gitti," dedi kız. "Nazım bu, ne yapacağı belli mi olur ki?" Peygamber hiç düşünmeden, "Doğru, onun işleri belli olmaz," diye onayladı. Bu kızdan kurtulmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Bu Bu sabah ben de erkenden çıkmak zorundayım. İzninizle, diyerek ellerini kurtardı, hemen odasına girip kapısını kapattı. Giyinip çıktığı zaman sarışın kız sere serpe babasının koltuğunda oturuyordu. Kahvaltı hazırlayayım mı diye sordu. Hayır, teşekkür ederim. Erken çıkmak zorundayım, dedi peygamber. Ama siz kendinizi hazırlayabilirsiniz. Yok, hayır, ben de hemen kaçacağım, dedi kız. Bu buz gibi Şubat sabahında sokaklara dökülecek ne varsa, peygamber yanıt vermedi. Ama sokak kapısını açıp da buz gibi ayazı yüzünde duyunca o da aynı soruyu sordu kendine. Nazım gittiğine, kız da birazdan çıkacağını söylediğine göre sobayı yakıp rahat rahat oturmanın daha iyi olup olmayacağını düşündü. Ancak bir kez çıktıktan sonra en azından bu kız evden ayrılmadıkça dönmemek daha doğru olacaktı. Paltosunun yakasını kaldırdı. İçinde kurşun gibi ağır bir sıkıntı, aralarındaki sular apak donmuş döşeme taşlarının üzerinden geniş adımlarla yürüyerek bir zamanlar Fehmi Gülmez'in lüks diye nitelediği, kendisinin de hala öyle olduklarını sandığı apartmanların sıralandığı geniş asfalt yola çıktı. Burada da kocaman çöp varilleri ve varillerin çevresine yığılmış çöpler arasında kımıldayan birkaç sokak köpeğiyle uzaktan onları izleyen birkaç kedi bir yana hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ne bir ışık yanıyor ne bir araba geçiyordu. İskeleye inen dik yolda da hep aynı sessizlik, aynı donukluk içinde yürüdü. Yalnız sağ yanında kaldırımın başka yerlere göre iki kat genişlediği bir yerde semt karakolunun ışıklarının yandığını, camlarının da dışarıdakilere içeride insanlar bulunduğunu imlemek istercesine iyice buğulanmış olduğunu gördü. Ama bu biricik canlılık belirtisi içini ısıtacak yerde iliklerine dek ürpertti peygamberi. Hem biraz ısınmak hem de buradan daha çabuk uzaklaşmak için adımlarını hızlandırdı. Bu da yetmiyormuş gibi ara sokaklara saptı. Yolunu böylece neredeyse üç kat uzattıktan sonra iskele alanına indiği zaman güneş hala doğmamıştı. Bir sabahçı kahvesine girip sıcak bir çay içmeyi düşündü. Ama kahveciden çay istemek, karşısına düşen insanların merhabalarına karşılık verip meraklı bakışlarına katlanmak çok zor göründü gözüne. Bir süre daha yürüdü. Deniz kıyısında parkla arsa arası bir yerde turuncu çöp kutularını çevreleyen kağıt ve plastik yığınları arasında bir iki kanepe gördü. Güneşi burada beklemeye karar verdi. Güneş çelişkin bir biçimde mezarlığı, daha doğrusu Feride'nin mezarını getirdi gözlerinin önüne. Ellerini ovuşturdu. "Nasıl düşünmedim?" diye söylendi. "En iyisi Feride'ye gitmek. Gidebileceğim başka biri de yok ayrıca. Böyle sıkıntılı zamanlarda Feride'nin mezarına gitmekten her zaman çekinmişti. Bu kez gitti. Ama mezarın başında belki de bayağı ısınan havanın etkisiyle sıkıntıları neredeyse dağıldı. Daha doğrusu bulandı. Böylece hiçbir şey düşünmeden dikilip durdu bir süre. Sonra durup dururken Feride'nin son kez yatağına geldiği gecenin görüntüleri ve devinileri belirdi belleğinde. Yalnız belleğinde de değil, bütün benliğinde. Gözlerini kamaştıran güneşe karşın görüntü ve deviniler bedenine bir tatlı sıcaklık biçiminde yayıldı. Gözlerini yumdu. Özlemle, istekle göğüs geçirdi. Ama hemen arkasından durumun aykırılığını ayrımsadı. Başını önüne eğip kaldı. Uzun süre Feride'nin mezarına bakamadı. Gözlerini sürekli kaçırmış olmasına karşın kendisini bu aykırı duruma sarı kızın göğüslerinin düşürdüğünü düşünüyor. Ancak sarı kızın görüntüsü kendini bağışlamasına yetmediğinden ben bu son günlerde bir tuhaf oldum diye mırıldanıyordu. Ne olursa olsun en sonunda başını kaldırıp da gözlerini Feride Sönmez parantez içinde 3 Şubat 1921 tire yazısına diktiği zaman bilemedin yarım saat önce Feride'nin mezarına geldiğinde duyduğu esenliğin izi bile kalmamıştı. Gittikçe daha soğuk, daha yabancı, daha düşman bir dünyanın pençesinden sıyrılarak görüp göreceği en yakın varlığın yanı başına geldiği için rahatlamıştı. Şimdi de çizgiden sonraki boşluğa karşın bu benzersiz varlığın yitirilmişliğinin en kesin kanıtı karşısında ürperiyordu. Bu ürperti içinde her zaman denediğinin tersine Feride'ye iletilecek güzel şeyler bulmaya çalışmadı. Sifon seslerini mi iletecekti ona? Nazım'ın yarı çıplak kızlarını, morlu yeşilli gömleklerini, bütün mahalleyi ayağa kaldıran arabasını mı, yoksa arkasında bıraktığı adamın boşa giden yaşamını mı? Yaşa yaşa, bıktım artık, artık sana gelmek istiyorum diye inledi. Ağladı, ağlayacaktı. Ama iyi bilirdi ki duygusallık ve umutsuzluk Feride'nin tiksindiği şeylerdi. Başı önünde ağır ağır Feride'nin mezarından uzaklaştı. Herhangi bir yere gitme konusunda bir kararı bulunmadığı gibi geçtiği yerlerin ayrımına da varamıyordu. Zaman zaman delik deşik bir ince asfalt boyunca Şubat 7 yelinin önünde havalanan plastik torbalar arasında bir ağaca ya da bir duvara çarpıyor, başını kaldırıp bakmadan özür dilerim diye mırıldandıktan sonra gene yürümeye başlıyordu. Bir ara karşı konulması zor bir uykuyla birlikte birdenbire bastıran bir yorgunluğun etkisiyle eve dönmek istedi. Başını kaldırıp şöyle bir çevresine baktı. Gene bir yokuşun üzerindeydi. İki yanında irili ufaklı evler vardı. Uzaktan deniz görünüyordu. Ama nerede olduğunu çıkaramadı. Öte yandan daha çok erken olduğundan mı, havanın soğukluğundan mı, boşaltılmış bir semtte bulunduğundan mı ortalıkta kimsecikler görünmüyordu. Gene sokağa çıkma yasağı mı koydular yoksa diye söylendi. Gene yürümeye başladı. Uykusuzluğa, yorgunluğa inat uzun süre yürüdü. Yeni girdiği bir sokakta ard arda birkaç araba geçti yanından. Bir arsada top oynayan çocuklar gördü. Hayır, sokağa çıkma yasağı yok bugün diye mırıldandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı konulmuş olsaydı mezarlığa nasıl gelebilirdim? Gene yürüdü. En sonunda küçük bir parkta güneşin altında birkaç kanepe gördü. Sanki kapacaklar varmış gibi var hızıyla bu kanepelere doğru yürüdü. En yakınına oturdu. Oturur oturmaz başı önüne düştü. Gözleri kendiliklerinden yumuldu. Gözlerini yeniden açtığı zaman çevresinde çocuklar koşuşuyor, karşı kanepede iki yaşlı kadın örgü örerek söyleşiyordu. Yaşlı kadınlardan biri kendisine bakarak dostça gülümsedi. Ama peygamber aldırmadı. Artık bu yeryüzünde hiçbir şey kendisini ilgilendirmiyormuş gibi kuru dallar arasından gökyüzüne dikti gözlerini. Uzun uzun baktı. Sonra birdenbire, "Bugün pazar. Beni ilk defa güneşe çıkardılar," diye mırıldandı. Ama birden zorlu bir akıma kapılmış gibi titremeye başladı. Bunun korkunç bir çelişki olduğunu bilmekle birlikte kendiliğinden söyleyiverdiği bu dizeleri hem şu anda içinde bulunduğu durumu belirtmek amacıyla ilk kez dile getirilen bir gözlem hem de Nazım Hikmet'in ünlü dizeleri olarak algılamaktaydı. Bu da yetmiyormuş gibi aynı anda hem bu kış güneşinin altında bu küçük parkta hem de gökyüzünden başka hiçbir şeyi görmeye olanak vermeyen yüksek duvarlarla çevrili bir hapishane avlusundaymış gibi bir duyguya kapılmakta. Bunun sonucu olarak kendini hem başka biri hem kendi kendisi gibi algılamaktaydı. "Ne oluyor, yoksa deliriyor muyum?" diye söylendi. Sorusu kendiliğinden kendine getirdi peygamberi. Kendini bu da bir yanılsama değilse kış güneşinin altında küçük bir parkta örgü örüp söyleşen iki yaşlı kadının karşısında sırtında paltosu, boynunda ta Feride zamanından kalma atkısı bir kanepede oturan yaşlı ozan emekli bankacı Rahmi Sönmez olarak algıladı. Ne var ki gerçeği yerli yerine oturtmak, peygamberi yatıştırmak şöyle dursun büsbütün rahatını kaçırdı. Devrimci bir ozanın hele böyle bir dönemde az önce imgeleminde yaşadığı gibi zindanda güneşe çıkarılmak yerine herhangi bir kenter gibi parklarda yaşlı kadınlar ve çocuklar arasında kanepelere oturup güneşlenmesinden daha mantıksız bir şey olamazdı. Mantıksızlık hemen o anda yapılmış gibi öfkeyle kalktı yerinden. Söyleşilerini hala aynı yoğunlukla sürdüren iki kadının önünde volt alışkanlığını yeniden bulmuş bir eski tutuklu gibi bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Yürüyüşün biçimiyle gerçekleştirildiği yer arasındaki çelişkiyi keskin bir sızı gibi duydu. Dizginlenmez bir başkaldırı duygusuyla titredi. Bu adamlar solcuları nasıl yakalıyorlar? yazı turayla mı anlayamadım gitti diye homurdandı. Dönüp gene eski yerine oturdu. Derin derin içini çekti. Yazı turayla ya da başka türlü bu konunun belki de yalnızca kendisi için değil, kendisi gibi bütün gerçek Marksçılar için kapanmış olduğunu düşündü birden. Yıllar yılı bir kez olsun kendi kapısını çalmadıkları düşünülünce bu adamların solcu diye yakaladıklarının gerçekten solcu olduklarından kuşku duymak gerekirdi. Peygamber öyle geliyordu ki en azından şu son 1-2 yıl içindeki etkinlikleri bu konuda sağlam ipuçları vermekteydi. Komünist, Marksist, Leninist, Maoist gibi görkemli nitelemeler altında Marx'ı bilmeleri gerçekten olanaksız görünen kavruk delikanlıları topluyor, böylece Marksçılığın ereğinin evrensel proleter devrimi değil, tehlikeli bir çocuk oyunu olduğu yönünde bir yanılsama yaratarak toplumu yolundan saptırmak istiyorlardı. Faşizm devrimci ozanları halkına yabancılaştırmak için daha etkili bir yöntem bulamazdı diye mırıldandı peygamber. Güneşten hücreye götürülmüş gibi bir eziklik duydu içinde. Bu duygudan kurtulma içgüdüsüyle gözlerini gökyüzüne dikti. Gökyüzü gene lekesiz, gene masmaviydi. Peygamber böyle bir gökyüzünün böyle bir dünya üzerinde parlamasının aykırı bir şey olduğunu düşündü. Ama belli mi olurdu, devrim öncesinin korkunç kargaşası içinde, korkunç bir bomba gümbürtüsüyle, gökyüzünün birdenbire yeryüzüyle birleşerek onun görünüşüne bürünmesi de olmayacak bir şey değildi. Peygamber, Hiroşima diye mırıldandı. Bir yerlerde okumuştu. Amerikalılar Hiroşima'ya uzun süre yaklaşmamışlar, sonra böyle ışıl ışıl bir günde, böyle masmavi bir gökten bombayı bırakıvermişlerdi. Nazım'dan sonra son 50 yılın en devrimci şiirlerini yazmış olan Ozan'a da faşistlerin Hiroşima'nınkine benzer bir yazgı hazırlamaları olmayacak bir şey değildi. Ama kendi varsayımına kendisi güldü. "Ben iyice zırvalamaya başladım," diye söylendi. Düşlere kapılmak boşunaydı. Bugünüyle de geleceğiyle de ölmüş bir Ozan'dı artık. Hatta Feride'nin her zaman canlı anısı olmasa neredeyse hiç yaşamadığını söyleyebilirdi. Ayrıca tez, antitez, sentez, ölebilmek için bir öldüren gerektiği gibi gerçek bir komünist olduğumuzu kanıtlamak için de karşımızda bilinçli faşistler bulunması gerekirdi. Nerede öyle faşistler? Bu adamlar doğru dürüst faşist bile değil diye mırıldandı. Başını önüne eğdi, gözlerini yumdu. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Çok geçmeden de uyudu. Gözlerini açtığı zaman güneş batmış, küçük parkta kendisinden başka hiç kimse kalmamıştı. Kalktı, hiçbir şey düşünmeden, ellerini ovuşturarak hızlı hızlı yürümeye başladı. Uzun süre hiç tanımadığı ıssız sokaklar boyunca bir yerlere yetişmek istercesine yürüdü. Sonra bir yokuştan aşağıya doğru inerken birden sokak fenerleri yanınca olduğu yerde durdu. Karşı kıyının her saniye feneri saniye biraz daha çoğalan renk renk ışıklarına baktı bir süre. Bir kez daha Nazım'ı anımsadı. Sosyalizm, elektrikleşmek demek. Derin derin göğüs geçirdi. Bundan daha fazla bir elektrik yoğunluğu tasarlanmak olanaksız olduğuna göre sosyalizmin henüz tam gelmemiş bile olsa iyice kapıya dayandığı düşünülebilirdi. Ama en azından şu dakikada peygamberin sorunu sosyalizm değildi. Kovuşları, ranzaları, gözleri kör eden ışıklar altında ya da gözler bağlı, eller arkadan kelepçeli, ayaklar zincirlenmiş olarak sorguya çekilmeleri, çizme topukları altında ezilen parmakları öyle çok düşlemiş, mahpusluğu, ozanlığın ve devrimciliğin öylesine zorunlu bir koşulu durumuna getirmişti ki, ülkede kendisi tutuklanmadan önce gerçekleşecek bir sosyalizm ister istemez eksik bir devrim olacaktı onun için. Ne olursa olsun, sosyalizmin elektrikleşmek demek olduğu doğruysa bu iş bitmiş demekti. Hiçbir zaman çalmayacaklardı kapısını. "Bizim defter kapandı," diye söylendi. Bu nedenle aynı günün akşamı sanki sosyalist devrim gerçekleşmişçesine hepsini ilk kez gördüğünü sandığı sokaklardan geçerek en sonunda evini bulmayı ve soğuktan keçeleşmiş parmaklarıyla kapıyı açmayı başardıktan sonra saat 1'e doğru tam pijamalarını giyip yatağına girdiği sırada birdenbire birileri kapıyı tekmelemeye başlayıp da "Kim o?" demeye zaman kalmadan her yanda birden yankılanan bir sesle "Polis, açın kapıyı, bir delilik yapmaya da kalkmayın, ev sarıldı" diye bağırınca peygamber "Hiroşima, en sonunda geldiler" diye mırıldandıysa da şaşkınlığı sevincini fazlasıyla bastırdı. Öte yandan okuduğu anıların etkisiyle onları hep 9.30'la 10 arasında beklediğinden polislerin böyle geç bir saatte gelmeleri bayağı rahatsız etti onu. Hiç kuşkusuz buna bir diyeceği yoktu. Haklarıydı. İşlerinin gereğine göre kendi zamanlarını kendileri seçeceklerdi. Gene de böyle küçük kenterler gibi sırtında pijama, ayağında terlikle bastırılmak hoş bir şey değildi. Giyinmek istedi ama sanki zili süs olsun diye koymuşlar gibi kapı gene tekmelendi. "Duydum, duydum, geliyorum, bir dakika" diye seslendi peygamber. Sonra ilk düşüncesinden cayarak ama korkmadan, sararmadan, eli ayağı birbirine dolaşmadan karşısında bir dost ya da bir komşu bulacakmış gibi güvenle açtı kapıyı. Aynı anda bir değil, iki değil, üç değil, dört, beş, altı, yedi, sekiz polis elleri makinaların tetiğinde hışım gibi içeriye daldı. İkisi kendisiyle girişte kaldı. Ötekiler parmakları makineli tabancalarının tetiğinde duvar diplerini sıyırarak odalara dağıldılar. Peygamber elinde olmadan gülümsedi. Bir yaşlı adam için bu kadarı biraz fazla değil mi demek istedi. Ama tümcesini kafasında kurduktan sonra biraz geç kaldığını hem de bunun onların kendi sorunları olduğunu düşünerek vazgeçti. Ancak hemen sonra odalardan oraya buraya çekilen yatakların, devrilen iskemlelerin, yerlere atılan çekmecelerin sesleri gelmeye başlayınca nice yıldır kafasında kurduğu sözleri söylemenin tam zamanı olduğunu düşündü. Hepsinin başı olduğu tabancasının küçüklüğünden anlaşılan polise döndü. "Memur bey, arkadaşlarınıza söyleyin, boş yere evimin altını üstüne getirmesinler, aradığınızı size ben göstereyim," dedi. Polislerin başı şaşkınlıkla yüzüne baktı. "Ya öyle mi? İyi ya, göster," dedi. Sonra arkadaşına döndü. "Amcayla git de bak bakalım bize ne gösterecekmiş," diye ekledi. Sesinde alaya benzer bir şeyler vardı. Gene de tabancasını peygambere doğrulttu. Peygamber alaydan da tabancadan da etkilenmedi. Güvenli ve kararlı adımlarla polisin önünden kapının tam karşısına düşen kitaplığa doğru yürüdü. Polis, Lenin'in ve Marx'ın görkemli resimlerine şöyle bir göz atmaya bile gönül indirmeden, yuvarlak çerçeveli gözlüğünün ardından alaylı alaylı bakan Feride'ye dikti gözlerini. Parmağını bir an bile makinalısının tetiğinden çekmeden, "Bu kız kim? Torunun mu?" diye sordu. "Hayır, karım," dedi peygamber. Sonra daha polisin şaşkınlığı geçmeden parmağını üst orta raftaki kitaplara doğru uzattı. "İşte," diye ekledi. "İşte Marx'lar, işte Lenin'ler, işte Nazım'lar, işte benim kendi şiirlerim ki devrim şiirleridir." Yarattığı etkiden kuşku duymadan polisten yana döndü. Ama polisin parmağı hep tetikte, dudak bükerek kendisini süzdüğünü gördü. Kızmış mıydı yoksa alay mı ediyordu kestiremedi. Ne olursa olsun hem yıllardır tasarladığı edimi en sonunda gerçekleştirdiği hem de sorunu kısa yoldan çözümlediği için hoşnuttu. Gerisinin önemi yoktu. Bunca yılın devrimci ozanı olarak sıradan bir polisin tepkileri konusunda varsayımlara girişecek değildi. Uzaktan kendilerini izleyen küçük tabancalı polisin yanına döndü. "Memur bey, izin verirseniz 5 dakikada hazırlanırım," dedi. "Neye hazırlanacaksın ki?" Peygamber ilk kez girdiği bir dükkanda eski bir alıcı olduğunu anıştırmaya çalışan bir kadın gibi gülümsedi. "Sizinle gelmeye," dedi. Polis tükürür gibi yüzüne baktı. Aynı anda fazla yaklaştığı için olacak göğsünden sertçe itti. Peygamber ara kapıya tutunmaya çalıştı. Ama başaramadı. Ayakları sofada, gövdesi odada, sırt üstü devrildi. Başının iskemleye çarptığını, pijamasının sol koltuk altından söküldüğünü ya da yırtıldığını ayrımsadı. Başının korkunç sızlamasına karşın of bile demeden doğrulup kapı aralığına oturdu. Gerçek bir devrimci olarak kolay kolay pes etmeyeceğini göstermiş oldu böylece. Ama bu sert tepkiye bir anlam veremedi. Solcuların evlerinden alınma öykülerini çok okumuş, çok dinlemişti. Dolapları, çekmeceleri, kitaplıkları didik didik ederler, kuşkulu buldukları kitap, dergi ve mektupları hoyratça çuvallara doldururlardı. Bunu biliyordu. Ama sanığı fazla bağırıp çağırmadan, hatta ellerine kelepçe bile vurmadan götürürlerdi genellikle. Ne böyle makineli tabancalarla 8 kişi birden geldiklerini duymuştu, ne de suç kanıtlarını kendi elleriyle gösteren yaşlı ozanları yere devirdiklerini. Hiç değilse kendi evinde yapmazlar da bunu adama. Sonra yaptığı uyarıya karşın bu adamlar odalarda ne arıyorlardı, kitaplara neden el sürmüyorlardı, aramayı da bitirdiklerine göre ne diye bekliyorlardı böyle? Evde yapayalnız olduğunu, sırtında bu yırtık pijamayla bir yere kaçamayacağını bile bile tabancalarını neden hep üzerine çeviriyorlardı? Oyun mu oynuyorlardı? Ne oyunu? Birkaç gün önce torununun söylediği bir söz geldi birden usuna. Büyük baba, hayatın palavra senin. Bu oyunu o mu düzenlemişti yoksa? Böyle tatsız bir oyun oynayarak acımasız gözlemini kanıtlamak mı istemişti? Olamaz. Nazım bu denli ileri gidemez. Hem bunca suratsız adamı nereden bulacak? Hep kızlarla düşüp kalkar o, dedi kendi kendine. Sonra Hiroşima benzetmesini anımsadı. Hiroşima'nın bir Nazım şiiri gibi dupduru göğünde birdenbire bir korkunç patlama, ateş, toz, duman, kasırga, gökle yerin bir son gün kargaşası içinde, birbirine girişinde devrimci ozanın sonu. Bu muydu istedikleri? Peygamber ilk kez korktu. Gözleri dizinin üstünde duran sağ eline gitti. Bayağı titriyordu. Kendi kendinden utandı. Güçlükle doğrularak terliklerini giydi, sobaya iki odun attı, sonra korkmadığını göstermek için sokağa bakan pencereye doğru yürüdü. Ama daha pencereye varmadan polis arkasından bağırdı. ''Otur aşağıya ihtiyar, ayak altında dolaşma.'' Peygamber en yakın koltuğa oturdu ama polis gene bağırdı. ''Oraya değil şuraya, ben kalk demedikçe de kalkmak yok bir daha.'' Namlunun ucuyla hemen yanındaki iskemleyi gösteriyordu. Peygamber gelip bu iskemleye oturdu. Sonra çekine çekine polislerin başını konuşturmayı denedi. ''Ne bekliyoruz anlamıyorum.'' dedi. ''Beni neden götürmüyorsunuz?'' Polislerin başı ilk kez gülümsedi. ''Seni mi?'' diye sordu. ''Nereye götürecekmişiz ki seni?'' ''Ben ne bileyim memur bey?'' dedi peygamber. ''Kışlalar, çok karakollar, çok Sansaryan Han'la mı, Harbiye'ye mi, Balmumcu'ya mı, Maltepe'ye mi? Orası sizin bileceğiniz bir şey. Ben nereden bileceğim?'' Polis tepeden tırnağa alaylı alaylı süzdü peygamberi. ''İyi de ne diye taşıyalım seni oralara?'' dedi. ''Sansaryan Han'ı Darulaceze mi sandın?'' Peygamber bu söze kızdı. Olabildiğince sert bir yanıt aradı. Ama daha bulamadan vazgeçti. Bu korkunç bilinmezlikten kurtulmak için alttan almak daha uygun olacaktı. ''Özür dilerim memur bey ama herhalde bir şeyler olmalı.'' dedi. ''Örneğin kitaplarım, şiirlerim.'' Polis bir kahkaha attı, sonra yapay bir sertlikle. ''Ulan moruk, sen benimle dalga mı geçiyorsun?'' dedi. ''Başka işimiz kalmadı da senin kitaplarınla mı uğraşacağız, yoksa bizi uyutmak mı istiyorsun?'' Oğlun olacak Hergele, anayasal düzeni değiştireceğim diye çete kurup adam öldürüyor, banka soyuyor, karakol kurşunluyor, sense kalkıp şiirden söz ediyorsun. Bizi budala mı sandın? Olamaz diye haykırdı peygamber. Ellerini havaya kaldırdı. Sonra dört bir yanından tokatlar yağıyormuş gibi başını ellerinin arasına alıp büzüldü. Olamaz, olamaz, olamaz diye inledi. Düş kırıklığı, korku, öfke, başkaldırı, bir yığın duygu birbirine karıştı benliğinde. Hayır olamaz diye yineledi. Polisin kesin buyruğuna karşın fırlayıp kalktı yerinden kekelemeye başladı. Yani siz beni değil, yani bizim Nazım. Polis namluyu alnına dayadı. Otur aşağı, çeneni de kapa, dedi. Peygamber yeniden oturdu iskemlesine ama bir kez daha olamaz diye söylenmekten kendini alamadı. Ona öyle geliyordu ki bütün bunlar kaba, çirkin, yersiz ve zamansız bir oyundu. Beklenmedik bir zamanda evini basan Nazımlara, Marx'lara, Leninlere bile dudak büken bu adamlar bu devletin polisleri olamazdı. Başını kaldırdı, gözlerini şimdi çevresinde daha da kalabalıklaşmış olan adamların üzerinde dolaştırarak yüzlerinden ve davranışlarından bir şeyler çıkarmaya, örneğin kod adlarının ardında kimliklerini gizleyen sokak devrimcileri olup olmadıklarını anlamaya çalıştı. Bir karara varamadı. Bir kez daha çirkin bir oyun karşısında bulunduğunu düşündü. Şu var ki eğer oyunlarını benzersiz bir ustalıkla oynamıyorlarsa adamların bu oyundan pek de fazla bir tat almadıkları açıktı. Parmakları tabancalarının tetiğinde, yüzleri gergin ve solgun, konuşmadan, kımıldamadan kendisinin duymadığı bir şeyleri dinliyor, öylece bekliyorlardı. Gerçekten Nazım olabilir miydi bekledikleri? Hayır, olamaz. Belki her şey Nazım'ın adını kod adı olarak seçmiş bir teröristin işiydi. Sinirleri bu denli gergin olmasa, başı bu denli sızlamasa, peygamber kahkahalarla gülerdi bu olanlara. Belki bir zayıflık dakikasında Nazım'ın ozanlığından, Marx'ın yanılmazlığından kuşku duyabilirdi. Ne de olsa kitaplardan tanıyordu onları. Ama yıllardır şu çatının altında, yanı başında yaşayan torununun devrimle ilgisi bulunmayan, çürümüş bir züppe olduğundan kuşku duymasına olanak yoktu. Birden bir ışık çıktı beyninde. "Gestapolar!" diye mırıldandı. "Gestapolar! Kenter adaletinin de gerisine düşmüşler artık. Torunumu öldürerek öc almak istiyorlar benden." Gözlerini küçük tabancalı polisin gözlerine dikti, kararlı bir sesle. "Bana evimde ne aradığınızı açıklamak zorundasınız," diye bağırdı. Küçük tabancalı polis istediği açıklamayı yapmak yerine ayaklarının ucuna basarak yanına geldi. Tabancalı elini başına bastırdı. Öbür eliyle dudaklarını kavradı. Koparıp atmak istercesine bükmeye başladı. Tam bu sırada ev Nazım'ın arabasının yarattığı fırtınayla sarsıldı. Polis kulağına eğildi. "Çıt çıkaracak olursan mıhlarım," diye fısıldadı. Sonra uyarısının dinlenmemesinden mi korktu nedir, sol elini var gücüyle ağzına bastırdı. Peygamber, acıdan ve korkudan çok polisin avcundan yapışkan bir sıvı gibi yayılan yoğun soğan kokusunu duydu. Bu koku bütün varlığını ağır bir çamur tabakası gibi sarıverdi. Bir anda her şeyden koparıverdi onu. Bunun için polislerin bir akıma kapılmış gibi irkilişini, anahtarın kilitte dönüşünü, kapının açılışını, Nazım'ın içeriye girişini, aynı anda hepsi de yanında küçücük kalan dört polisin üzerine atlayarak kendisini yere devirişini, ötekilerin de katılmasıyla kollarını arkadan kelepçeleyip kaldırışlarını, başı, sırtı, karnı, bacakları, neresi gelirse vuruşlarını, neredeyse bir başka dünyada, örneğin bir Amerikan dizisinde gerçekleşen ilgisiz bir olayı izler gibi hiç sesini çıkarmadan, şimdi polisin kendisini bırakmış olmasına karşın yerinden kımıldamadan izledi. Sonra birden Nazım'ın ellerini kelepçeden kurtarmak için harcadığı azgın ve umutsuz çabanın bilincine vardı. Yaşından beklenmeyecek bir hızla yerinden fırladı, kendisine en yakın polisi yakasından tutup geriye çekti. Polis sendeledi ama hızla doğrularak geriye döndü. Karnına korkunç bir yumruk indirdi. Peygamber elleri karnında, iki büklüm, ayakta kalmaya çabalarken bir an, çok kısa bir an Nazım'la göz göze geldi. Neredeyse hoşnut bir yüzle kendisine göz kırptığını ayrımsar gibi oldu. "Nazım, korkma!" diye haykırdı. Aynı anda sol gözünün üstünde bir başka yumruk patladı. Bir ağaç gibi yıkıldı. 12. ayrımın sonu, sayfa 130.